Ve Avustralya gündeminde Levent Efe ile birlikteyiz. Merhaba.
Merhabalar.
Bugün hemen konuşmaya başlayalım çünkü konular oldukça ilginç ve tartışmalı. Son bir haftadır Avustralya Amerikan siyasetini takip eder gibi ve heykeller konusunu tartışıyor. Biraz önceki yaptığım kısa programda da bunu dile getirdim. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Evet, bu tartışmanın Amerika'da Charleston'daki olaylardan sonra gündeme gelmiş olması bir talihsizlik. Ama Avustralya'da tarihin nasıl algılandığı, okullarda nasıl öğretildiği, heykellerin durumu gibi konular uzun süredir zaten tartışılır. Yani burada aborjinelere vaktiyle yapılmış olan haksızlıkların artık günümüzde başka türlü değerlendirildiği, eskisi gibi bakılmaması gerektiği yönünde aydınların çok uzun süredir sürdürdüğü bir tartışma var. Bu tartışma bu vesileyle tekrar gündeme geldi. Bilindiği gibi en önde gelen işte Avustralya'nın koloni dönemindeki önemli isimlerin Captain Cook gibi, işte Macquarie gibi isimlerin heykellerinin altındaki ibarelerde Avustralya'yı keşfettikleri bu ibarenin aborjinleri rahatsız ettiği konusunda yorumlar getirildi. Hatta bazı kendini bilmezler fazla ileri gidip o heykellere grafitiler yazıp protesto ettiler. Ve bu Avustralya'da derinden sürmekte olan ciddi bir siyasi yarılmanın tekrar su yüzüne çıkmasına yol açtı.
Siz bu konuda bir karikatür çizdiniz. Yine her zaman olduğu gibi çok ilginç. Heykelleri temiz tutmak kolay olmuyor diyorsunuz.
Evet, yani heykelleri artık kendi kendilerine, bu dediğiniz karikatür bugün yayına girecek web sitemizde. Heykeller tabii her zaman güçlüyü yansıtır. Tarihi güçlüler yazar. Ama o heykellerin o şekilde oraya dikilmesi başka bir dönemi temsil ediyor. Yani o heykeller şimdi insin, indirilsin diye bir tartışma yok aslında. Yani bu konuda önde gelen aborjin liderlerden Stan Grant'in de söylediği gibi altındaki ibareler değişir. Ya tarihi yeniden yazalım, Captain Cook'u silelim tarihten diye bir şey kimsenin talep ettiği yok. İstenen sadece yorumun toplumun belli kesimlerini incitmeyecek şekilde değiştirilmesi. Beklenen bu.
Evet, ama tartışma başladı mı bazı taraflar gerçekten çok aşırıya gidiyorlar. Farklı ve yanlış yönlerden alabiliyorlar. Tıpkı Avustralya günü değiştirilsin mi, değiştirilmesin mi tartışmasında olduğu gibi. Bunu engellemek nasıl mümkün olur?
Bunu engellemek ölçülü davranmakta olur. Yani muhafazakarların da haklı olduğu bazı yönler var. Çünkü political correctness'i çok fazla gündeme getiriyorlar. Political correctness'i biraz belli kesimler tarafından fazla ileriye götürülüyor.
Yani peki bu tarihi yeniden yazmak var. Tarihi yeniden mi yazmaya çalışıyor bazı insanlar? Mesela önce belirttiğim gibi bir film gösterilmiyor. Çünkü siyahlara gerçekten siyahları rencide edici bölümler var o filmde. Ama 1939 yılında yapıldığını düşünürsek, büyük bir klasik olduğunu düşünürsek, bunu kaldırmak sizce doğru mu?
Çok yanlış, çok yanlış. Ama demin de sözünü ettiğim gibi political correctness savunan insanlar epeydir, birkaç yıldır başlangıçta bu işi en çok ileri götüren üniversite öğrencileri tabii. Avustralya'nın belli başlı üniversitelerinde adı belli yerlere verilmiş insanların vaktiyle ırkçı oldukları ve bu isimlerin kaldırılması gerektiği konusunda kampanyalar var, üniversitelere baskılar var. Bu işin artık ileri götürülmesi. Çünkü bu dediğiniz gibi filmin çekildiği yıllarda işte 1900'lerin başlarında önde gelen bir isim olup önemli bir devlet adamı olup işte adı anılan bir insan olup da ırkçı olmayan insan yok. Biz onları şimdi ırkçı olarak değerlendiriyoruz. Ama bu insanlar vaktiyle o dönemlerde kimisinin köleleri vardı, kimisi ırkçı görüşleri savunuyordu ama o dönem öyle bir şeydi. Şimdi tarihi tekrar yazıp o insanları alaşağı etmek ayrı bir şey. O yanlış.
Evet,
tarihi
evet.
Olduğu gibi doğru bir şekilde değerlendirip ileriye hareket etmek lazım.
Benim okuduğum bir yazıya göre bazı yerlerde sigara içilen filmlerdeki o sigara bölümünü bile kaldırıyorlarmış. Şimdi sigara çok zararlı
bu, diyor. Bu komedinin en güzel örneği o. Yani sigaranın orada flulaştırılması gibi. Yani sigaranın zararlılığını tartışmak başka bir şey. Öyle bir müdahale etmek başka bir şey. Bu çok güzel bir örnek aslında.
Avustralya hükümeti geçen gün 100 kadar sığınmacıya verilen sosyal hizmetleri ve 100 dolarlık haftalık maaşı kaldırma kararı aldı. Buna Yeşiller, İşçi Partisi ve mülteciler grupları çok kuvvetle karşı çıkarken hükümet onlara buraya yerleşme sözü vermedik dedi ve yapılanın doğru olduğunu söyledi. Siz ne dersiniz?
Vallahi hükümet Turnbull'un başbakanlıkta kalması için çaba gösteriyor. Bütün yapılanlar o. Yani alttan gelen muhafazakar tepkiyi, Abbott'ın, Eric Abbott'ın, o tür muhafazakar Liberal Parti üyelerinin alttan fokurdayan tepkileri yumuşatmak, onların tepkilerini engellemek ve Turnbull'un alaşağı edilmesine engel olmak için böyle mavi boncuklar dağıtılıyor. Bu çok acı bir şey. Avustralya bugüne kadar bu sığınmacılara çektirdiği eziyet ve bu sığınmacılara eziyet çektirerek oy toplama çabası yetmiyormuş gibi şimdi artık kalanlara da bu tür yaptırımlar getirmesi gerçekten insan hakları açısından herkesin vicdanını kanatan bir şey. Çok yanlış. Yani toplumun çok büyük bir kısmı buna karşı da çıkıyor ama maalesef işte günümüz demokrasisinde hükümetlerin dediği oluyor.
Zaten sığınmacı adı üstünde, sığınmak zorunda kalmış olan birisi ve 100 kişi şimdilik ama toplam 400 kişiden bahsediliyor. Bu konuda biz geçtiğimiz gün bir söyleşi yayınladık. Hem Türkiye'de hem yurt dışında mültecilere yardımcı eden Hamid Kunt, bu hava, bu güneş, bu toprak hepimizin, paylaşalım diyordu. Siz de mi öyle düşünüyorsunuz?
Evet, yani buraya da bütün sığınmacılar yığılsın gelsin öyle bir şey kimse söylemiyor. Ama buraya zaten gelmiş olan ya da tekneyle ya da başka bir şekilde gelmiş insanlara eziyet çektirerek oy toplamaya çalışmak çok çok büyük bir hata. Ve bu konuda maalesef bir iki ana parti arasında ciddi de bir konsensus var. Onun için bir türlü bu iş çözülmüyor. Yani şu anki uygulamalara İşçi Partisi'nin tek tük karşı çıktığını duyuyoruz. Bu kadar yanlış bir şey olamaz. 6 sene iktidardaydılar, aynı şeyi yaptılar. Yani peki, hükümetler değişse bile bu politika maalesef değişmiyor. Çünkü bu ülkede ciddi bir aşırı muhafazakar ırkçılık derecesine varacak oy var. Ve bu oylara oyları kaptırmamak uğruna bu da maalesef bu konu o oylara endekslendi. Kimse kıpırdatamıyor.
Evet, dediğiniz gibi hatırlarsınız yıllar önce bu konu ve sadece bu konu seçimleri kaybedeceği neredeyse kesin olan John Howard'a seçim kazandırmıştı. Ondan sonra herkes bunu takip etti ve onu taklit etmeye başladı sanırım.
Tampa dersi diye herkes ders alıyor olaydan.
Ama insanlar da değişmiyor mu sizce biraz? O zamanlar kuvvetle karşı çıkıyorlardı. Çünkü her gün veya 3-4 güne bir haberlerde tekneler gösteriliyordu. Buraya gelen tekneler dolusu insanlar. Şimdi öyle bir şey yok. Acaba bu görüş biraz değişti mi eskiye nazaran?
Yani toplum içinde bu iş tartışıldıkça doğru algılar yerleşmeye başlıyor. O dediğimiz dönemlerde hükümetin önde gelen insanları, bu tekneyle gelen insanlar o kadar aşağılık kişiler ki çocuklarını bile suya atıyorlar ki biz onları kurtaralım. Ya bunları söyleyecek kadar küçüldükleri sonradan ortaya çıktı. Bunları çok rahat söylüyorlardı. Yalanlar birbirisi ardı sıra ortaya çıktı ama maalesef toplumun demokratik kesimlerin uğraşmaya devam etmesi gerekiyor. Aklı selimin önde gelmesi için.
Bu konularla ilgili olarak siz de konuşmaya katılabilirsiniz. 1300-799-626 talkback numarası veya SMS göndermek istiyorsanız 0429-99-62-63. Levent Efe ile söyleşiye devam ediyoruz. Yine önemli konulardan birisi, herkesin çok şikayetçi olduğu önemli konulardan birisi ki biraz önce İsmail'in haber bülteninde de vardı. Başbakan enerji fiyatları konusunda bu firmaların genel müdürlerinde bir kez daha görüşüp baskı uygulayacak. Bundan bir sonuç çıkar mı sizce?
Baskı uygulamasının bir anlamı yok. Çünkü enerji üreten firmalara karşı söylenmesi gereken sözün ne olduğu zaten ortaya kondu. Hükümetin atadığı bilir kişilerin verdiği mesajlarda clean enerji ile ilgili yaptırımlar, temiz enerji kaynakları bu şey fiyatları düşürecek tek yoldur diye hükümete öneri önlerine kondu. Hala aksi yönde kürek çekiyorlar. Yani maalesef fosil yakıtları üreten, çıkaran, satan çevrelerle önde gelen siyasetçilerimizin maalesef çok fazla bir yakın ilişkisi olacak ki bütün verdikleri kararlar fosil yakıtların yaşamaya devam etmesi ve çevreyi kirletmesi için uğraşan bir takım siyasetçiler bu konuda maalesef taş koyuyor. Aklı selim tamamen bilimde, aklı selimde tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarının öne çıkarılması ve enerji üreten firmaların da o yöne yönlendirilmesini söylüyor. Ama maalesef hükümet aksi yönde diretiyor, ayak diretiyor. Yani Turnbull'un toplantısından da bir şey çıkacağı yok.
Evet. Kazım Ateş de bu konuda benzer bir şey söylemişti bundan bir önceki toplantının ardından yaptığımız konuşmada. Pek bir şey çıkacağını sanmıyorum demişti. Bir SMS gelmiş. Son yıllarda milli bayramlarımızın heyecanını söndürmeye çalışan zihniyete karşı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı her zamankinden daha coşkulu kutlamamız gerektiğini düşünüyorum diyor bir dinleyicimiz. Gelelim yine çok tartışmalı bir diğer konuya. Eşcinsel evliliğinin posta oylaması. Dün gösterilmeye başlanan bir reklam şimdiden tartışmalara neden oldu. Bu değişime hayır diyenlerin hazırladığı bir reklamdı bu. Anne, iki anneden birisi çocuğunun okula elbise giyerek gitmesinin istendiğini söylüyor ve bunun ileride zorunlu olabileceğini belirtiyor. Liberal Partisi bu reklamın yanlış olmadığını söylerken İşçi Partisi karşı çıkıyor ve bir grubu hedef aldığını belirtiyor. Siz ne dersiniz?
Posta uygulaması önerisi, hatta bu işin plebisite, referanduma götürülmesi önerisi ortaya atıldığında akli selim sahipleri hemen dediler böyle bir şeyi oylamaya koymayın. Böyle bir kampanya başladığında eşcinsellere karşı hakarete varan ibarelerin ortaya çıkacağı bir takım kampanyalar yürütülecek. Bu da toplumda yaralayıcı etkisi olacak diye söylendi. Bu yapılan o. Yani anında tepki çekti o film. İşte yok oğlunuz okula elbiseyle gitsin mi gitmesin mi? Yani konu eşcinsel evliliği olduğu halde ondan bahsetmeyip işte eşcinselleri aşağılamaya yönelik, işte eşcinsellerin fazla kullanmaması, onlara hakların verilmemesi çerçevesinde başka bir saplantıya oynayan son derece çarpıtıcı, zararlı bir şey. O denilen işte eşcinsellere gerçekten yıpratacak şeyler bu televizyon reklamıyla olmaya başladı. Bu tabii son derece yaralayıcı.
Biraz önce bahsettiğim Q&A programında Tony Abbott'ın kız kardeşi ki eşcinsel olduğu biliniyor ve orada konuştu. Ona da sürekli soruyorlar. Abbott bu kadar, sizin kardeşiniz Abbott bu kadar kuvvetle karşıyken siz nasıl devam ediyorsunuz? Tam onun karşısında bir yer alıyorsunuz. O da cevap verdi. Ayrı fikirlerdeyiz ve ayrı fikirlerde kampanyalara destek veriyoruz ama biz bir aileyiz dedi. Kendisinin kuvvetle eşcinsel evliliğini savunduğunu belirtti. Bu da Avustralya'da tartışmaların düzeyli olduğunu mu gösteriyor biraz?
Öyle tabii. Bir de tabii Tony Abbott'ın geldiği yer, siyasete ilk atıldığı dönemlerde söylediği sözlerle şimdi biraz üzücü yanları da var. Yani ilk atıldığı zamanlar eşcinselleri aşağılayıcı, eşcinselliğe karşı pek çok siyaseti savunan bir durumdaydı. Şimdi işte eşcinsel evliliğe karşı ancak onu söyleyebiliyor, ona karşı çıkmak durumunda. Ama bu dediğimiz bu tartışmanın işte iki kardeşin farklı görüşlerde olması, toplumun önünde konuşulabiliyor olması çok güzel bir şey.
Bir de ilginç olan bir şey var, siz de biliyorsunuz. Liberal Parti'den birçok kişi şimdiden ben evet diye oy kullanacağım diye söyledi. Bu da enteresan değil mi?
Öyle. Zaten bütün kamuoyu yoklamaları, hükümetin yaptırdığı yoklamalar bile toplumun çok büyük bir kesiminin eşcinsel evliliği desteklediğini ortaya koyuyor zaten. Yani bunu posta oylamasıyla sulandırıp engelleyecek bir takım yollar uygulamaya çalışıyorlar ama en son posta oyu için electoral listlerde, seçim listelerinde adı olmayan işte 18 yaşını doldurmuş gençlerin de hemen o vakit kaybetmeden, geçen perşembeydi sanıyorum, o zamana kadar başvurması istenmişti. Bu da zaten katılımın engellenmesine yönelik uygulamalardan biriydi ama bir anda son gün 100 bin tane ek başvuru herkesi şaşırttı. Hükümet bile çok şaşırdığını ilan etti. Yani buradan bir evet oy çıkması çok büyük muhtemel ama daha aşılacak çok fazla engel var. Kaldı ki bu oylamanın yapılıp yapılmayacağı bile kesin değil. Yüksek mahkemenin hala konuştuğunu biliyoruz. Ya yani onlar bu posta oylamasının yapılmaması konusunda karar da verebilir.
Bu konuda eminim siz bir karikatür çizersiniz mutlaka.
mutlaka yapılacak ama maalesef ülke gündeminin böyle şeylerle çok fazla oyalanması çok üzücü bir şey. Az önce konuştuğumuz o enerji fiyatları konusunda olduğu gibi yani bu yılın ortasından bu yana son 1-2 gaz elektrik faturasını alan herkesin gördüğü gibi ülkede çok ciddi bir şey, herkesin elinde önünde kanayan bir yara var. İnsanlar elektrik paralarını, gaz paralarını ödeyemeyecek durumda çok fazla toplum kesimleri var. Bunları taşıdığımız yerde maalesef gündemi eşcinsel evliliği olsun olmasın konusu hala işgal ediyor.
SMS gelmeye devam ediyor. SMS için telefon numarası 0429-996263 veya telefonla görüş belirtmek isterseniz, Levent Efe'ye bir soru sormak isterseniz telefon numaramız 1300-799-626. Bir SMS mesajı gelmiş Ali D'den, şöyle diyor: tarih de değişir, insan da. Birçok imparatorluklar, devletler tarihe karıştı. Bir numaralı cumhuriyetçi olan başbakanımız değişerek şimdi bir numaralı kraliçe taraftarı oldu diyor. Öyle mi dersiniz Levent Bey, bir numaralı?
Çok açıkça söylemese bile bir politikacı her şeyi yapabilir.
Onlar artık bunlar açık çek veriyorsunuz. Onlar nasıl olsa bunu hep zaman
maalesef,
yapacak.
Maalesef politikada her şey oluyor. Yani Turnbull'da anında tam tersini söyleyebilir.
Bir diğer enteresan konu bu sabah gazetelerde yer aldı. Amerikalı Türk iş adamı Hamdi Ulukaya Avustralya'da. Kendisi Çobani yoğurtlarının sahibi ve Avustralya'da bu konuda, yiyecek konusunda Avustralya'yı altın madeni olarak nitelemiş ve kendisi buradayken 4 küçük çaptaki yiyecek firmasına yardımcı olacağını belirtiyor. Türkler arasında da bu yiyecek sektörü oldukça geniş olduğu için iyi bir şey mi bu sizce?
Hamdi Ulukay'ın buradaki Türklerin yatırımları, işte gıda sektöründeki durumu ile ilgili bilgisi var mı bilemiyorum ama bilindiği gibi bu onun sahip olduğu çoban yoğurtlarının öyküsü çok ilginç. Yani son 6-7 yıldır medyada da devamlı takip edebiliyoruz. Çok değil, 10 yıl önce kendisi Amerika'da bir böyle eski bir fabrikayı satın alıp orada yoğurt yapmaya başlayıp şu an ülkenin sanıyorum ikinci en büyük yoğurt
Amerika'da birinciymiş ve yılda Amerika'da inanamazsınız ben bugün.
Son ayını da geçmiş en son.
Her şeyi, herkesi geçmiş.
Evet, şu an ikinci durumda Avustralya'da, piyasaya da yeni girdiği için. Ve onun söylediği çok ilginç bir şey var. Dediğiniz gibi Avustralya'nın bu konuda dünya pazarına atılmak için gıda sektöründe en önemli, çok iyi bir yerde olduğunu ve burada yapılacak yatırımların çok ileri gidebileceğini söylüyor. Kaldı ki hani fazla teknolojik sektörlere girmeden sırf gıda konusunda bile yeter ki siz düzgün bir ürün ortaya çıkarın diyor. Yani ben yoğurdu bu kadar iyi yapmasam böyle ilerleyemezdim. Yeter ki düzgün bir ürün ortaya çıkarın ve onu nasıl satacağınızı bilin şeklinde çok ilginç sözler söylüyor ve umarız bu toplumumuz içinde de tartışmaları yol açar ve herkesin aklında bir sakın
gerçekten yaratabilir. Müthiş bir şey. Yani hikaye gerçekten müthiş bir hikaye. Sizin dediğiniz gibi öyle başlıyor. Çok küçük. Hatta ilk önce garajında yapıyor bu yoğurdu. Birkaç yere götürüyor. İlk defasında tamam ben bu yoğurdu süpermarkette satacağım diye aldığında hemen gidiyor bankadan borç para alıyor. Yani neden müthiş derseniz, şimdi birisi size gelse elinize para verse yeni bir yoğurt çıkar, yeni bir yoğurt yap dese olur mu dersiniz? Zaten birçok yoğurt var şu anda markette, bir yenisi para yapmaz dersiniz. Ama o öyle yapmamış, ben farklı yapacağım, ben daha iyisini yapacağım demiş. Ve şimdi 1 milyar dolarlık yoğurt satıyormuş. İnanılır gibi bir hikaye değil gerçekten. Belki buradaki firmalara da yardım edecekse, belki Türkler o burada bulunduğu sürece 10 bin dolar verecekmiş çünkü onayladığı bazı firmalara.
O da ilginç, o da ilginç. Keşke bir daha önceden haberi olsaydı toplumumuzun da böyle toplumuza yönelik bir toplantı yapılabilseydi.
Keşke. Ama ben onu arıyorum. İnsanlar. Onun communication müdürüyle birlikte geziyormuş, iletişim müdürü varmış. Ona mektup yazdım, e-mail yazdım. Mutlaka görüşmek istiyoruz SBS Radyosu Türkçe programı olarak dedim. Ya kendisi de Türk asıllı bir Amerikalı olduğu için kabul eder diye düşünüyorum ama bakalım. Gerçekten iyi olur çünkü de hala birkaç gün burada. Avustralya'da. Ama gitmeden önce eğer Türklere yönelik de bir toplantı yaparsa eminim çok güzel olur. Bu arada bir SMS geldi. Onu okumak istiyorum. Bence hükümet yurt dışında bazı ülkelere milyonlarca dolar yardım ediyor ve bu yardımın nasıl kullandığını kimse bilemiyor. Bu yardımı buradaki insanlara, göçmenlere, mültecilere yapsak daha iyi olmaz mı diyor Vedat Bey. Siz ne dersiniz, öyle mi ya, dersiniz?
Vedat Bey ya da başka bir toplum üyemizin çok ilginç, güzel bir fikri varsa bunun fonları, buna fon bulmak için yani çalınacak çok fazla kapı var. Hmm. Yani hükümetin ya da başka çevrelerin, özel sektörün bu konuda cimri davrandığını ya da kapılarını kapalı tuttuğunu düşünmüyorum ben. Gerçekten iyi bir projesi olan, az önce bahsettiğimiz Hamdi Ulukoya örneğinde olduğu gibi, gerçekten donanımı yerinde olan bir insan, kişisel yetenekleri olarak ileri görüşü, atılımcılığıyla özellikle gençlerimiz için bu tür öyküleri devamlı söylüyor olmamız çok önemli. Gerçekten yani o ana kadar hiçbir şey yapmamış bir insan bile doğru oynadığı takdirde yani her şey
olabilir. Çünkü Vedat Bey diyor ki yurt dışına göndermeyelim diyor, hani bu charity için toplanan paraları, yardım paralarını, ama buradaki insanlarımıza, yani buradaki sığınmacılara verelim diyor. Bunu bir proje olarak sunabilir ve belki ileriye gidebilir diyorsunuz.
Evet.
Çok az vaktimiz kaldı ama kısaca, işsizlik ödeneği alanlara uyuşturucu testi yapılacak. Sydney'in yoksul semtleri diye bilinen batı semtlerinde, Bankstown ve civarında bir süre deneme olarak yapılacak. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz?
O aynı denemeyi sinema, televizyon endüstrisinde, üniversitelerde, devlet kuruluşlarında, devlet memuru, onlar aslında da yapsalar keşke. Hiç kimsenin aklına geliyor mu acaba? Bu tamamen sınıfsal bir şey.
Evet,
aşağılamak evet. istedikleri kesimlerin kafasına bastırmak için, onlara oturdukları semtlerden, uğraştıkları işlerden, kendilerinden utanmalarını yol açmak için gündeme getirilmiş bir şey. Maalesef bunu hala tartışılıyor ve gündeme giriyor olması çok üzücü bir şey.
Ama birçok insan da bize yazdığı SMS'lerde, bizim Türk dinleyicilerde şöyle diyordu. Yani bu insanların işsizlik parası alması doğru değil. İşsizlik parasını bu kötü alışkanlıktan vazgeçtikten sonra alsınlar diyordu. Yani Türkler de pek tasvip etmiyor doğrusu. Hem işsizlikten para al devletten, hem de bunu git uyuşturucuya veya başka şeylere yatır, kötü şeylere yatır. Buna ne dersiniz?
O da bir bakış açısı ama artık Avustralya'nın, Batı dünyasının ulaştığı konumda, daha önce de tartıştığımız, yani artık universal salary, yani herkese maaş bağlanmasının gündemde olduğu, tartışıldığı, mümkün olduğu bir dünyadayız. Yani bu çarkların dönmesi için herkesin layık olduğu en az asgari bir ücret eline geçebiliyor olması lazım. Onun için yani işsizlik parasının böyle belli şartlara bağlanması, sen önce adam gibi olandan sonra sana verelim gibi koşulların önüne çok zedeleyici bir şey.
Peki gitmeden önce çok hızlı bir şey söylemek istiyorum. Enteresan. Hakan Güneş diyor ki, yoğurtların üstüne Greek yoğurt yazıyor Çobani diyor. Türk yoğurdu yazsa daha iyi olmaz mı diyor. Çok kısa, sizce de öyle mi?
İş adamıdır. Öyle daha iyi satılıyorsa öyle yazar. Komik bir tartışma. Yani Greek yoğurt iyi yatıyorsa, daha iyi satacaksa öyle yapacaklar. Onu tartışmanın
çok anlamlı
olduğunu düşünmüyorum.
Tabii. Peki. Ben bu haftaki yorumlarınız için size çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
İyi günler. Ve değerli dinleyiciler, katıldığınız, dinlediğiniz için size de teşekkür ediyorum. Yarın yine aynı programda buluşmak üzere diyorum. Hoşça kalın.